Doktor Ekrem Uray ikinci de bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Biz bugün biraz yakın doğuyu, biraz uzak doğuyu, biraz doğuyu konuşalım. Doğu sınırımızı konuşalım, güneydoğu sınırımızı konuşalım istedik. Belki biraz daha bölgeyi ve dinamiklerini yakından tanıyabiliriz. Tabii bugün anlayabilmek için biraz da geriye gitmek gerekecek. Yine tarihi bir bakış açısıyla bize bu bölgeyi tanıtmanızı isteyeceğiz. Suriye'den hareketle, Suriye, İran biraz daha aşağısı, belki o bölgedeki hareketlerin desteklediği, hareketleri destekleyen güçleri de hesaba katarak, Türkiye'nin bu dinamikler içindeki yerini konuşarak bu programı şekillendirelim istedik.
Evet, şimdi bu Orta Doğu haber programlarının, gazetelerin, haber ajanslarının merkezini teşkil eden bir mıntıkadır, bir coğrafyadır. Öteden beri, yeni değil bu, tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Yani ufak bir bölge, koca dünyada Orta Doğu nedir ki? Ama gerek jeopolitik...
Ama sanki dünyanın da ortasıymış
evet,
gibi.
Dünyanın anladım. Ortası gibi tabii. Yani o klasik mantığa göre bakarsanız Orta Doğu zaten adıyla müsemma. Dünyanın ortasıdır. Batı ile Doğu arasında bir geçiş bölgesidir. Jeopolitik mevkisi çok ehemmiyetlidir. Bir kere Akdeniz'e yakındır. Doğu ile Batı arasındadır. İkincisi burası... müşterek olarak dinlerin mukaddes bildiği coğrafyanın, yerlerin bulunduğu bir yerdir. Yani kadim dinler, Yahudi dini, Hristiyanlık ve Müslümanlık burada zuhur etmiş ve bunların mukaddes mekanları buradadır. Üçüncüsü, bu sonradan ortaya çıkmış bir keyfiyet. Burada petrol, dünya enerji kaynaklarının en mühimlerinden biri olan petrol bulunmuştur. Petrol havzalarının haylisi buradadır. Bu da Orta Doğu'nun ehemmiyetini oldukça arttırıyor. Buranın tabii problemleri sadece bundan doğmuyor. Tabii sınırların bulunmaması ve burada etnik çeşitlilik de buranın tarihini, politikasını, vaziyetini yakından tesir eden bir amildir. 72,5 millet değilse bile bir hayli etnik grup yaşamaktadır. Hem dini bakımdan hem ırkî bakımdan farklı toplulukların bir arada yaşadığı yer. Bir Norveç için, İsveç için hiç düşünülmeyecek problemler Orta Doğu için varittir. Düşünün bir Suriye'de, bir Lübnan'da. Lübnan zaten en tipik misallerden bir tanesidir. 10-15 farklı grup birbiriyle bir arada yaşamaktadır. Ve bunlar homojen de değildir. Heterojen olarak dağılmıştır. Bir yerde onlar, bir yerde onlar değildir. Ve bunlar tarihi olarak da birbirleriyle çok iyi geçinmemiş topluluklardır. Ve bir arada yaşamaları oldukça zor topluluklardır. Peki nasıl çözülmüş bu problem? Her zaman burada bir dışarıdan gelen üstün güç hakim olmuş Orta Doğu'da. Onun dışında problem olmuş. Mesela Büyük İskender. Persler buraya hakim olmuşlar. Persler buraya hakim olduğu zaman burada bir nispi barış var. Çünkü dışarıdan gelenlerin yumruğu vuruyor. Daha sonra Büyük İskender buraya hakim olmuş uzun zaman. Ve Büyük İskender'in halefleri olan imparatorluklar. Roma'yı burada görüyoruz. Roma uzun zaman Orta Doğu'da hakim olmuştur. Tabii Orta Doğu'yu hep de Roma'nın saymamak lazım. Mesela Irak, İranların hakimiyetindedir ama Suriye, Mısır bunlar Levant, Roma toprağıdır. Tunus, Libya Roma toprağıdır. Roma'nın hakimiyeti var. Dışarıdan gelen bir yumruk yine. Arkasından Romalıların çekilmesi burada yeni bir teşekkülü beraberinde getirdi. İslam hakimiyeti. Arabistan'dan çıkan Araplar Orta Doğu'ya yayıldılar. Orta Doğu'nun bir kere etnik yapısı değişti. Suriye bir Arap memleketi değildi. Lübnan, Filistin Arapların yaşadığı bir yer değildi. Mısır Arap memleketi değildi. Libya, Tunus, Cezayir Arap memleketi değildi. Irak Arap memleketi değildi. Ama Araplar buraya yayılarak, yerli halkla karışarak burada yeni bir Arap kavmi, milleti meydana getirdi. Bunlara Arab-ı Müstacime, yabancı Araplar, yabancılaşmış Araplar denir. Arap tarihinin 4. safhasıdır bu. Arapça konuşan insanlardır.
Ama Suriye kültür halkı. Olarak?
Ama kültür olarak farklılıkları vardır. Irk olarak farklılıkları vardır. Lisan belki Arapçadır ama lehçe farklılıkları vardır. Birbirlerine de çok aynı milletten olarak bakmazlar. Ama dışarıdan gelen bu yumruk, Arap İslam İmparatorluğu ve İslamiyet'in bu devletin prensiplerine hakim olması burada yine patırtısız bir yaşantıyı kurmuştur. Yalnız işte Avrupalıların buraya alakası var 11. asırdan itibaren. Bu da iki sebebe dayanıyor. Görünüşteki sebep Hristiyanların mukaddes toprakları. Yani Hazreti İsa'nın yaşadığı, göğe aldığı yerler Filistin, Arap hakimiyetindedir. Bu ise Hristiyanlara giran gelmektedir. 400 sene sonra akılları başlarına gelmiş ama gelmiş. Burayı kurtarmak için biliyorsunuz defalarca Haçlı seferleri tertiplenmiş ve bu seferler 300-400 sene kadar devam etmiştir. Fakat başta seferlerin arkasında yatan başka bir sebep de Orta Doğu'nun zenginliğidir. Orta Doğu bugün belki fakir insanların yaşadığı fakir bir coğrafya olarak görülebilir. Ama tarihte öyle değildir. Bir kere ticaretin çok yoğun olarak yaşandığı bir yerdir. Burası ticari zenginliği vardır. Her ne kadar petrolü yoksa bile. Bir de kim ne derse desin, ziraat burada çok gelişmiştir. Zeytin, efendim incir, meyve, sebze, buğday, arpa ziraatı burada ileridir. Bilhassa Irak, Filistin toprakları, Mısır toprakları çok verimlidir. Bundan dolayı burası zengindir. Nüfus popülasyonu yoğundur. Şaşılacak bir şekilde Orta Doğu'da yaşayan insanların nüfus yoğunluğu fazladır. Bu sebeple burası her zaman alaka çekmiştir. Avrupalılar hem mukaddes yerleri, bu kafir dedikleri Müslüman Araplardan kurtarmak, hem de Orta Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek için buraya seferler yapmışlardır. Bu seferler Orta Doğu'nun huzurunu bir hayli kaçırmıştır. Şimdikinden bile fazla kaçırmıştır. Binlerce insan ölmüştür o zamanki coğrafyada. Binlerce insan yer değiştirmiştir ve Haçlılar burada her yerde aynı olmamakla beraber 50-60 sene, bir asırdan az kalmışlardır. Ondan sonra tekrar bir Türklerin bu bölgeye gelmesi mevzu bahistir. Selçukluların ve arkasından Osmanlıların. Selçuklular ve arkasından Osmanlılar. Yani Türkleri geniş olarak kullanıyorum burada. Memlük Devleti'nin, Eyyubi Devleti'nin, Selçuklu Devleti'nin ve Osmanlı Devleti'nin Türk kimliğini düşünerek bir bütün olarak söylüyorum. Orta Doğu'ya Türklerin gelmesiyle yeni bir devre açılmıştır. Barış devresi. Artık Pax Türkika, Türk Barışı denen bir devrede. Yine dışarıdan gelenler burada barışı sağlamışlar. Bu barış 1918'e kadar devam etmiştir. Osmanlıların burada Orta Doğu'ya inişleri Yavuz Sultan Selim zamanına rastlar. 1516'dan 1916'ya kadar yaklaşık tam 4 asır, 400 sene Osmanlılar bu bölgede kalmışlardır.
Bu ne demektir?
Bu dünya tarihinin ciddi bir safhasını teşkil eder ve yakın tarihin mühim bir devresini teşkil eder. Burada Osmanlılar burayı bir vilayet olarak görmüşlerdir, bir vatan olarak görmüşlerdir. Diğerlerinden farkı budur. Yani diğer Pers, Roma, İskender hakimiyetinden farkı burayı bir vatan kabul etmeleridir. Ve oranın halkını da bir vatandaş kabul etmeleridir.
Peki çok yakın mıdır kültür olarak? Şimdi bugünü biraz anlamak açısından belki
Türkler buraya geldiklerinde, buraya geldiklerinde elbette ki burada yaşayan insanlarla kültürleri aynı değil de Araplar çok eski medeniyet olan apayrı bir ırktır. Türkler keza öyle. Belki Araplar medeniyet bakımından Türklerden daha ileridir ama yani her birinin ayrı kültürü vardır. Farslar gene aynı. Fakat İslamiyet bu toplulukları bir potada eritmeye muvaffak olmuştur. En azından bu kavimler birbirleriyle bir arada patırtısızca yaşayabilecek müşterek bir kültür inkişaf ettirmişlerdir, geliştirmişlerdir. Bunun dışında alt kültür olarak herkes Araplığını, Türklüğünü, Farslığını yaşamıştır. Ne ölçüde yaşamıştır? Bir lisanını korumuştur. Yani Arap Arapçasını, Türk Türkçesini, Fars Farsçasını konuşmuştur. İki, mahalli kültürünü yaşamıştır. Kıyafette, yemekte, hatta bir miktar dünya görüşünde. Ama bunun dışında bunlar aynı potada erimişlerdir. Ne gibi? Birbirleriyle evlenecek, aynı mahallelerde yaşayacak ve birbirlerini kamu hizmetinde, yani devlet memuriyetinde istihdam edecek kadar. Biliyorsunuz imparatorluklar yerli halkı yüksek memuriyetlerde istihdam etmezler. Aşağı işlerde istihdam ederler. Bu İngiliz İmparatorluğu için de böyledir. Ama Osmanlı Devleti'nde farklı olarak bu halk Müslüman oldukları için, yönetenlerle aynı dinden oldukları için ve vatandaş oldukları için diğerleriyle aynı statüdedir. Amme hizmetlerine de diğerleriyle eşit bakımdan girmiştir. Böyle bir fark var diğer imparatorluklarda.
Dilimiz de aslında bunu gösteriyor. Dilimizdeki kelimelere baktığımız zaman da ilişkiyi net biçimde görebiliriz.
Şimdi kuvvetli bir din, bunu kabul ettiğiniz zaman size o din vasıtasıyla pek çok kelimenin gelmesi tabidir. Hele diliniz belli ki mefhumları karşılamaya elverişli değilse. Türkçe, Arapça kadar zengin bir dil değil veya Farsça kadar zengin bir dil değil. Burada bazı mefhumlar, bilhassa manevi mefhumları karşılamak için ister istemez size en yakın olan ve müşterek, asgari müştereklerinizin aynı olduğu medeniyetten, cemiyetten kelime almanız çok tabiydi. Bunun benzeri Avrupa'da da vardır. Avrupa lisanlarının hepsinde, Germen asıllı dillerde bilhassa, Latince kökenli pek çok kelime vardır. Bu kelimeler Latinlerle olan münasebetten ziyade Hristiyanlığın tesiriyle girmiştir. İngilizce'de, Almanca'da ve İskandinav dillerinde, hatta Yunanca'nın ana dili, yani Yunanca'dan daha çok tesir gören Balkan dillerinde bile manevi mefhumlar, yani somut değil de masa sandalye gibi manevi şeyler, güzel, hep Latin menşelidir. Ama bunları kendi fonetiklerine uydurmuşlardır. Türkler de böyle yapmışlar. Türklerin ilk tanıştığı Müslüman kavim İranlılardır. Hem komşudurlar, hem Müslümanlık vasıtasıyla aynı kültüre mensupturlar. Farsça çok kelime Türkçe'ye girmiştir. Fakat enteresandır. Arapça kelimelerde Türkçe'ye Araplar vasıtasıyla değil zannedilenin aksine Farslar vasıtasıyla girmiştir. Çünkü Farslar, İranlılar Müslüman oldukları zaman aynı hadiseyi yaşamışlardır. Arapçadan mirasla manevi pek çok kelime almışlardır. Bu kelimeler Farsça yoluyla Türkçe'ye girmiştir. Şimdi Türkçe tabi bu sayede çok zenginleşmiştir. Zengin bir dilde düşünmek, yazmak, edebi eserler ortaya koymak ve cemiyeti tesir altına almak daha kolaydır. Dolayısıyla bu tesir Türklere büyük bir şey kazandırmıştır. Bu kültür tabi ondan sonra da devam etmiştir. Araplarla komşu olmak, hatta aynı devletin vatandaşı olmak itibariyle de gene Arap kültürünün Türk kültürüne, Türk kültürüne, Arap kültürüne tesiri vakidir.
Bu ne kadar iç içe girmiş bir kültürdür? Şimdi bunu da sormamın sebebi aslında özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan önce işgalle beraber yaşanan kopmaları daha iyi anlayabilmek.
Şimdi şöyle, bir kere coğrafya farklılıkları vardır. Yani Arapların yaşadıkları, yoğun olarak yaşadıkları coğrafyada Türk nüfusu azdır. Sınıra yaklaştıkça, bugün de düşünün Suriye'nin Türkiye sınırına yaklaştıkça, Irak'ın Türkiye sınırına yaklaştıkça Türk toplulukları vardır. Ama burada nasıl renk skalasında iki renk arasında iki renge yakın alacılıklar varsa bu da bundandır. Yani yoğun Arap denizinin Türk denizine yakın yeri veya Kürt denizine yakın yerlerinde Türk toplulukları vardır. Dolayısıyla Araplarla Türkler zaten coğrafi olarak birbirinden ayrılmışlardır. Türkler bu coğrafyada yönetici sınıf olarak bulunmaktadırlar. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Arabistan'da Türk memurlar vardır. Bu memurların sayısı o zamanki şartlarda memuriyet işlerini, amme hizmetlerini tedbir edecek kadardır. Kaymakam, mektupçu gibi. Dolayısıyla sayı çok azdır. Bunların içinde çok azı burada yerli halkla karışıp evlenmişlerdir. Dolayısıyla buralara yoğun bir Türk iskanı da olmadığı için Arap mıntıkaları, Türk mıntıkalarından ayrı kalmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti zamanında artık o zamana kadar olan karşılıklı birbirine tesir etme etkileşim çok fazla ileriye gitmemiştir. Ama münasebetler her zaman iyi olmuştur. Şundan dolayı İslam Birliği Osmanlıların ırk vurgusundan ziyade dini ön planda tutmaları sebebiyle Araplar, bu Türkler bizim için idare ediyor. Nereden çıktı, bizim başımıza geldi dememişlerdir.
Çok da karışmamışlar galiba iç işlerine.
Osmanlı idari siyaseti zaten biliyorsunuz fethettiği yerlere belli ölçülerde birbirinden farklı da olsa otonomi vermektir. Mümkün mertebe orada yerli halkı ve yerli hanedanları, yerli güçlü kimseleri istihdam etmektir. Bu Arabistan'da böyle olmuştur. Irak'ta, Kürdistan'da böyle olmuştur. Lübnan'da böyle olmuştur. Hatta Mısır'da böyle olmuştur. Hı hı. Yerli halk istihdam edilmiştir. Bu yerli halkı Osmanlılara karşı bir sempati, en azından antipati duymamalarını sağlıyor. Tarihte anlatılan bazı menfi olaylar vardır. Yani Türk idarecilerden şikayet veya Balkanlar'da yine Türk idarecilerden şikayet. Bunun ben altını çizmek istiyorum. Çok yerde de söylüyorum. Bu ırk farklılığı veya din farklılığından meydana gelen menfilik, olumsuzluklar değildir. İdarecilerle idare edilenler arasında her zaman yaşanan bir problem vardır. Çünkü idareci asayişi sağlamak ister, suçluya ceza vermek ister, idare edilenin hürriyetlerini, haklarını limite etmek ister, sınırlandırmak ister ve en mühimi vergi alır. Ondan dolayı idare edilenler, idarecileri sevmezler.
Para verdiğimiz için.
Haksızlığa uğradıklarını düşünürler. Peki gerçekte olmuş mudur? Elbette ki olmuştur. Yani idare edenlerin, idare edilenleri fevkalade hassas bir teraziyle idare ettikleri en ufak bir düşünülemez. Neticede o da insandır, o da insandır. Dolayısıyla Osmanlı tarihinde yaşanan gerek Balkanlarda gayrimüslimlere karşı, gerek Arap dünyasında ve Kürdistan'daki Türk olmayanlara karşı menfi hadiselerin arkasında ekonomik sebepler yatmaktadır. Yani idare normal sebepler yatmaktadır. Irk veya din farklılığı değil. Hı hı. Ancak tabii 19. asır artık çok farklı bir asırdır. Avrupa'da ihtilal olmuş. İhtilal imparatorluklarının sonunu getirmiş. Milliyetçilik akımı güçlenmiş. Materyalist filozoflar dini yıkmak adına bu milliyetçiliği körüklemişler. Bunun tabii güzel tarafları da elbette ki vardır ama esas sebep biraz dinin cemiyetteki hakimiyetini yıkmak, yani Avrupa'da. Bu vasıtayla imparatorlukları çökertmekti.
Yani aslında Avrupa'da başlamıştı. Avrupa'da başladı. Ama sonra
tabii Türkiye'nin bundan masum kalması mümkün değil. Osmanlı Devleti ister istemez Avrupa ile temas halindedir. Çok da yakındır. Bu temas Avrupa'dan Osmanlı ülkesine gelmiş. Osmanlı ülkesi de bu milliyetçiliği benimsemiş. Şimdi milliyetçilik iki türlüdür. Tek başına milliyetçilik dendiği zaman bazıları bundan münfayır olabilir. Haklılardır da. Milliyetçilik mensup olduğu milletin gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek kültürel, gerek moral her bakımdan ileri gitmesini istemek ve bunun için çalışmak demektir. Elbette ki bir insan nasıl ki önce kendi evini süpürecek, sonra evinin önünü, sonra mahallesini. Elbette bir insanın öncelikle kendi mensup olduğu milliyeti, bu milliyetin kıstaslarını din diyebilirsiniz, ırk diyebilirsiniz, coğrafya diyebilirsiniz, müşterek şuur diyebilirsiniz ki en makul müşterek şuurdur. Koruması tabidir. Ama bir de menfi milliyetçilik vardır. Biz buna kavmiyetçilik veya ırkçılık diyoruz. O kendi ırkını, ırkını dedim, diğer ırklardan üstün tutmak ve bunun için çok afaki, çok romantik sebepler ileriye sürmek ve hiç ileri sebep ileri sürmemek ve kendi ırkı dışındaki ırkların ezilmesini, bu ırka hizmet etmesini müdafaa etmek demektir. Maalesef Avrupa'da doğan milliyetçilik önce masum bir milliyetçilik olarak doğmuş, daha sonra biraz ikinci ırkçılığa kaymıştır. Çünkü daha kolaydır onu benimsemek ve savunmak. Osmanlı Devleti'nde çok çeşitli milletler var. Bulgar, Yunan, Sırp, Romen, Arap, Kürt, çeşit çeşit milletler var. Hatta farklı dinler var. Bunlar tabii ki zaman içinde bu milliyetçiliğin teorik yapısının beslemesiyle dediler ki biz niçin Türklerin hakimiyetinde yaşayalım? Bizim ayrı bir tarihimiz var, ayrı bir dilimiz var, ayrı bir kültürümüz var. Gayet kendilerince haklı sebeplerle Osmanlı hükümetine baş kaldırdılar. Buna tabii idarecilerin bir takım yanlış hareketleri veya yanlış görülen hareketleri de katkıda bulundu. Ama bu önce Balkan milletleri, çünkü din farkı o zaman çok daha mühimdi. Balkanlar için mevzu bahis oldu. Balkan toplulukları biliyorsunuz birer ikişer istiklallerini kazandılar 19. asır başlarında. Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve ardından Bulgaristan bu hürriyetin istiklalini kazandı. Din birliğinin koruduğu Arap memleketlerinde ve Kürt memleketinde bir problem yok bir müddet daha. Fakat asrın sonlarına geldiğimiz zaman onlarda da yavaş yavaş artık Arap milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği tohumları filiz vermeye başladı. Fakat çok fazla kabul görmedi. Sebebi din birliğinin güçlü bir bağ olmasıydı. Ancak işte Sultan Hamit'in panislamist siyasetinin yıkılması, Sultan Hamit'in tahttan indirilmesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başa gelmesi işi değiştirdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin dini ikinci planda tutan icraatı Arap ve Kürt, yani diğer Müslümanlar, ama en çok onlar olduğu için onları söylüyorum, bir infiale, bir hoşnutsuzluğa sebebiyet verdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu hoşnutsuzluğu müspet yollardan çözecek yerde sert tedbirler almaya girişti. Ve arkasından da biz İslamiyet'i koruyamayız, Osmanlı'yı da koruyamıyoruz, bari Türkçülük yapalım, Orta Asya'daki Türklerle birleşelim, güçlü bir teşekkül meydana getirelim, tekrar kaybettiğimiz yerleri alalım ideolojisine giriştiler. Bu ideoloji artık Araplarla Türklerin ve Kürtlerle Türklerin kopma noktasını teşkil etti. Arap memleketlerinde yapılan bir takım menfi icraatlar, Arap milliyetçilerinin buna reaksiyonları, İngiltere başta olmak üzere Avrupa devletlerinin de bunu fırsat bilip bu işi kaşımaları ve müdahaleleri Araplarla Türkleri kopma noktasına getirdi ve 1916'da Mekke Şerifi Hüseyin'in liderliğinde bir Arap ihtilali başladı. Bu bizim tarafımızdan bir Arap isyanıdır. Hatta Arapların bize arkadan vurmasıdır. Fakat Araplar bakımından da bir istiklal savaşıdır. Ve milliyetçi bir harekettir. Hadisenin iki yönü vardır. Bu hadise neticesinde biliyorsunuz Arap toprakları Osmanlı ülkesinden koptu. Bu zaten da... bu zaten mukadder bir gelişmeydi ama sonrasında beklenenler olmadı.
Kısa bir aradan sonra sonrasını ve bugüne nasıl geldiğimizi konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Sohbetimiz devam ediyor. Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Kimine göre yakın, kimine göre uzak. Ama bize çok yakın.
Bize çok yakın, evet.
Ve belki de bu kadar yakın olması, hem duygusal anlamda hem sınır anlamda bu kadar yakın olması, oradaki bütün gelişmelerin bizim daha fazla içimize girmesine, daha içselleşmesine yol açıyor. Şimdi bir merak ettiğim bir şey var. Bir kere yakın hala da konuşuluyor. Suriye sınırı, İran sınırı. savaş, bu bölgede ilan edilen yeni devletler, bu bölgede güçlerin dağılmış olması, işte helikopterin düşürülmüş olması vesaire. Bağımsızlıkları ilan ettikten sonra bu bölgede neler oldu ki biz bu kadar birbirimizden ayrı düştük?
Evet.
Ya da şimdi, halklar ayrı mı? Onu soralım.
Şimdi halkların ayrı olması düşünülmez. Yani düşünün, şu anda düşman deseniz herkes aklına Yunanistan gelir. Ama ben Yunanistan'da kaldım. Defalarca gittim geldim. Yunanlarla da görüştüm. Yunan halkının öyle bir gece gündüz Türkler bizim düşmanımız şeysi yoktur. Üçüncü dünya ülkelerindeki, biz de bir zaman öyleydik. Şimdi bu işten çıkıyoruz. Bu şeyden sıyrılıyoruz. Belli düşmanlar peydahlanır. Bunu devlet peydahlar. Kendi ehemmiyetini halkına vurgulatmak için, icamda da halkını ezebilmek için suni düşmanlar meydana getirir. Tabi bunlar öncelikle komşulardır. Komşular düşmandır. Düşünün, çocukluğunuza dönün. Bütün Türkiye'nin bütün komşuları düşman olarak lanse ediliyordu. Sonra bir anda hepsiyle düzeldi meseleler. Neden düzeldi? Evet, düşmanlıklar olabilir. Lokal düşmanlıklar, belli zamanla alakalı düşmanlıklar olabilir. Ama sistemli bir düşmanlık, bu biraz militer devletlerin işidir. Bu ortadan kalktı. Dolayısıyla Araplarla Türkler arasında bir öyle bir halkların düşmanlığı gibi bir şey mevzu bahis olamaz. Birincisi din birliği, ikincisi coğrafya birliği, üçüncüsü yıllarca beraber yaşamanın getirdiği, kız almışlar, kız vermişler. Ben Arap memleketlerinde yaşadım. Adamın halası Türkiye'de, kendisi orada. Bir kadın oraya gitmiş, orada bir kadınla evlenmiş. Yani böyle bir de iç içelik mevzu bahistir. Onun için çok fazla bir düşmanlık olacağını zannetmiyorum. Bir de Arapların yakın devir idolü Türklerdir, Osmanlılardır daha doğrusu. Onun için Türklük Orta Doğu'da Arap milliyetçileri müstesna hala popüler bir kimliktir. Şimdi Şerif Hüseyin Paşa'nın isyanı muvaffakiyetle neticelendi. Evet, Arap toprakları koptu. Fakat ondan sonra İngilizler dediler ki biz burayı sana vermeyiz. Biz burası için hazırladığımız plan başka. Biz bir kısmını Fransızlarla paylaşacağız. Fransızlara bizim sus payı vermemiz lazım. Suriye ve Lübnan'dır. Geri kalanı bizim elimizde kalacak. Arabistan'ı da bizim daha iyi müttefikimiz olan Suud ailesine vereceğiz. Şerif Hüseyin Paşa iyi bir insandı. İyi bir devlet adamıydı. Osmanlı veziridir. Devlet Danıştay üyesiliği yapmış, vezirlik yapmış, Mekke valiliği yapmış. Aslında Osmanlı saltanatının hanedanına bağlı ama İttihat ve Terakki ile ters düşmüş bir şahsiyettir. Ama diplomatik olarak zayıf olduğu anlaşılıyor. İngilizlerin bu siyasetini, bu maksatlarını öngörememesi onun için büyük bir kusurdur. Neticede Şerif Hüseyin Paşa, büyük Arap kahramanı, İngilizler tarafından Kıbrıs'a sürgün edilmiştir. Ama iki oğluna bu babasının yardımcı olmasından dolayı iki krallık verilmişti. Biri Ürdün Krallığı, birisi Irak Krallığı.
Çok enteresan. Babasını sürüyorsunuz, evet. Ama oğullarını kral
hatta yapıyorsunuz. Hatta üç oğlu yaptılar. Ali'yi de Hicaz kralı yaptılar. Fakat sonra Hicaz'ı Suudlar işgal ettiler. Ali oradan ayrıldı. İki krallık kaldı. Ama tabii bu krallıklar müstakil krallık değildir. Mısır'daki o krallık gibi, Kral Faruk gibi İngiliz işgalinde. Protektora deniyor buraya. Yani İngiliz komiseri kraldan daha üst rütbelidir yani.
Enteresan bir hiyerarşi. Yani
kral var. Normal bakanlar kurulu var. Başbakan var. Ama İngiliz komiseri her şeye karışır. Her şeyi idare eder. 46'ya kadar, harp sonrasına kadar böyle devam etti. İkinci harbin sonrasına kadar biliyorsunuz 48'de Filistin'den, 46'da Ürdün'den, yine o yıllarda Irak'tan çekildi. Şimdi bu coğrafyada ne kurulmuş oldu? Suriye, Lübnan öteden beri Fransızların hoşlandığı bir yer. Orada Fransız mandası kuruldu. Irak, Ürdün, Filistin İngilizlerin eline geçti doğrudan. Arabistan İngiliz kontrolünde bir krallık oldu. Suud krallığı oldu. Zaten Kuveyt, emirlikler İngiliz kontrolündedir. Mısır İngiliz kontrolündedir. Libya İtalyan kontrolündedir ki İngilizlerin müttefikidir. Tunus, Cezayir Fransız kontrolündedir. Fas ki İngiliz müttefikidir. Böylece Atlas Okyanusu'ndan İran'a kadar bir İngiliz şeyi çizilmiş oldu. İran'da da zaman zaman dalgalanmalar olmakla beraber İngiliz yanlısı bir idare vardır. Şahlık idaresi vardır. Arada Rusya ile flört etmekle beraber. Fakat zaman içinde dünyadaki dengeler değişti. O zamanki problem neydi? Almanya ve karşısında mihverdi. İkinci Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Soğuk Savaş devresi başladı. Bu sefer şeyler değişti.
Dengeler.
Bir tarafta Rusya, komünist Rusya. Bir tarafta Amerika'nın eksenini teşkil ettiği demokrat blok. NATO'nun militer gücü olan bir blok. Bu blok Orta Doğu'da derin bir hesaplaşmaya girişti. Biraz evvel anlattım, Orta Doğu'da niçin hesaplaşma var? En mühimi artık petroldür. Jeopolitik durumundan da buranın tarihi ehemmiyetinden de öne geçmiştir buradaki petrol.
Son derece enteresanmış. Şimdi fosil yakıtlar bitiyor olmasına rağmen yeni çağ yakıtları yine oradan çıkıyor.
Oradan çıkıyor, evet. Aynen böyle. Şimdi o zaman Orta Doğu yine global hesaplaşmaların merkezidir. Rusya ile Amerika arasında. Artık yavaş yavaş İngiliz, Fransız nüfuzu buradan silinmekte, yerini yavaş yavaş Rus nüfuzu almaktadır. Rusya, Mısır'da Nasır, burada Suriye ve Irak'ta Baas, diğer Libya'da Kaddafi, Yemen'de, Somali'de, Cezayir ve Tunus'ta sosyalist idareler kurarak Orta Doğu'da ciddi bir güç halini almıştır. Zaman zaman İran'a da Tudeh Partisi vasıtasıyla hulul etmiştir. Ne kalıyor burada şey olmayan, Rusya yanlısı olmayan? Fas kalıyor. Çok fazla bir ehemmiyeti yok. Suudi Arabistan var. Evet, petrolün büyük şeyi onda ama politik olarak zayıf ve Ürdün kalıyor. Bunun dışındaki ve İsrail var zaten. Hepsi Rusya'nın elinde. Mesela bu çok kişi tarafından analiz edilmeyen bir hadise. Halbuki bilinen bir şeydir. Rusya ile Amerika'nın karşı karşıya gelmesi. Peki bu durum ne kadar sürdü? 45'ten 90'a kadar. Uzun bir zaman sürdü Rusya'nın buraya yerleşmesi ve burada sosyalist idareler kurması. Irak, Suriye, bunlar hepsi sosyalist devletlerdi. Yemen, Mısır, Cezayir, Tunus, Libya, Somali, hepsi sosyalist. Sosyalist ekonomiyle ve idareyle yönetiliyordu. Ürdün müstesna. 90 yılında Rusya yıkıldı. Biliyorsunuz daha önce İngiltere bazı darbeler falan ama Irak'ta krallık devrildi. Zaman içinde oldu bunlar. Bir anda olmadı. 58'den sonra mesela Rusya Irak'a hakim oldu. Suriye'ye yine aynı yıllarda 59-60 o yıllarda hakim oldu. Mısır'a 53'te 52 ama 53'te esas Nasır'ın gelmesiyle hakim oldu. Yavaş yavaş buralarda Rusya hakimiyetini kurdu. 90'da Rusya yıkıldı. Artık Orta Doğu'da bir varlık gösterecek, buralar benimdir diyecek hali kalmadı. Amerika burada affedilmez bir hata yaptı. Orta Doğu'ya girebilmek yerine bekledi. Buradaki boşluğu global dünyanın yeni aktörleri Almanya ve yanında Fransa doldurdu. Şu anda dünyada üçlü bir durum var. Aynen. Amerika, İngiltere'nin teşkil ettiği bir güç, Almanya ve Fransa'nın teşkil ettiği Avrupa Birliği'nin merkez gücü ve Rusya.
Ama Amerika ile Almanya ile Fransa arası da
şu an yani bunlar çok tarihte çok iyi değil ama iktidarları yani daha önceki iktidar Merkel ve Sarkozy Amerikan taraftarıydı. Yani birbirleri iyilerdi. Şimdi ister istemez bir ittifak var aralarında İngiltere ve Amerika'ya karşı. Şimdi bu Almanya yeniden güçlenmek istiyor ve enerji kaynaklarını kontrol altında tutmak istiyor. Çünkü Amerika enerji kaynaklarını kontrol altında. Şimdi herkes zannediyor ki Amerika Orta Doğu'nun petrolünü kendi ülkesine götürüyor.
Hayır, şimdi onu söyleyeceğim.
Kendi ülkesinde var zaten, fazlası var.
Sadece başkasının olması, evet. Rakibimin olması, evet. Çabası.
Musluklar bu. Benim elimde olsun. Evet. Dur. Bir, ikincisi de Amerikan doları biliyorsunuz dünya çapında bir paradır. Orta Doğu ülkelerinde de Amerikan dolarının geçmesini ister Amerika. Çünkü Amerikan doları ne kadar yayılırsa dünyada bu Amerika için faizsiz kredi demektir. Saddam'ın Irak'ın işgalinden önce son aldığı karar doların yerine Euro'nun convertible olmasıydı. Yakın zamanda Ahmedinejad İran'da bunu yaptı. Yani Euro'nun geçmesi demek Almanya'nın burada hakim olması demektir. Bir de ithalat ihracat raporlarına bakarsanız Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın başta Almanya vardır. Türkiye'de böyledir. Amerika geride kalıyor. Dolayısıyla oranın ekonomisini çok fazla yönlendiremiyorsunuz. İster istemez orayı yönlendirmeniz lazım. İşte Amerika bu enerji kaynaklarını, musluklarını tutmak ve burada dolara hakim kılmak için Orta Doğu ile alakadar olmaktadır. Tabii karşı tarafta farklı davranmaktadır. Orta Doğu'daki savaş Almanya ile Amerika arasında cereyan etmektedir. İngiltere burada Amerika'nın yanında görülmektedir. Onun da başka hesapları olmakla beraber. Fransa ister istemez Almanya'nın yanındadır. Almanya da Fransa'yı ister çünkü Fransa'nın burada bir geçmişi var. Suriye, Irak, Mısır, Fransa'ya sempati duyar. Lübnan zaten mağrip ülkeleri öyle. Burada bir Fransız kültürü var. Mesela Suriye'de iki dil vardır. Arapça ve Fransızca. Fransa'nın hakimiyeti. Fransa'ya sempati duyarlar. İngilizler onların gözünde sömürgecidir. Fransa biraz daha yumuşak davrandıkları için oradaki Arap halkları İngilizlere Fransa'yı tercih eder. Bundan istifade etmek istiyor Almanya. Böyle bir durum var. Şimdi Rusya buradan çekildi 90'da. Ama Rusya gene bir güç. Yine enerji kaynaklarının dengeli olarak dağıtılmasını ister. Onun için Amerika Orta Doğu'da bir işe kalkıştığı zaman Rusya'yı gözetmek durumundadır. Yani Almanya'yı bitirmek için kalkışsa bile ki Almanya doğrudan Rusya'ya karşı çıkmaz. Irak'ın işgali Almanya'nın orada gücünü bitirmek üzere tezgahlanmıştı. Hatırlarsınız Irak işgal etmeden önce Amerika Rusya ile görüştü. Rusya Amerika, Irak'a askeri bir harekat yaparsa biz buna karışmayacağız dedi. Neden? Çünkü Çeçenistan'da Amerika Rusya istediği şeyi yapabilme salahiyetini verdi.
Yani karşılıklı evet. Beklentilerini gerçekleştirecek.
Afganistan'ı işgal etmeden önce Afganistan'da Rusya
üst vaat etti. Şimdi Suriye için de aynısını söylüyor.
Gelelim Suriye'ye. Şimdi Suriye petrol olan bir yer değil. Fakat kritik bir yer. İsrail'e yakın olduğu için, Türkiye'ye yakın olduğu için, Akdeniz'de komşu olduğu evet. için. Rusya'nın burada üstleri var. Yani hala Suriye Rusya'nın kontrolündedir. Bu üsler vasıtasıyla. Bir yandan İran var. İran'la Suriye'nin alakaları çok iyidir. Çünkü ikisi de Şii'dir. Her ne kadar mezhep farklı olsa bile Şiiliğin alt mezhepleri var. Bir ortaklık var. İran, Güney Irak'taki Şiiler, Suriye, Lübnan'daki Şiiler, Hizbullah ve Filistin'deki Hamas vasıtasıyla Akdeniz'e inmiştir. Bu da Amerika'nın istediği bir şey değil. Çünkü onun gözünde İran, dünya barışını tehdit eden bir topluluktur. Ki bu aslında gerek Türkler için gerek Sünni Arap Müslümanlar için de doğrudur bir bakıma İran'ın potansiyel düşmanlığı, tehdidi, tehlikesi. Şimdi Suriye'de böyle bir problem var. Ama petrol yok. Amerika, bir de tabii Amerika'da şu anda demokratlar var. Demokratlar bu hususlarda biraz çekingendir. Eski dünyaya karışmak, cumhuriyetçiler olsa belki daha çabuk vururlar, ederler. Rusya ile anlaşma peşindedir Amerika buraya girebilmek evet. için. Rusya buraya izin vermiyor. De bu bir ara Türkiye'nin buraya girmesi konuşuldu. Tabii oraya girmek Türkiye'nin hem menfaatinedir hem aleyhinedir. Savaş bir kere Türkiye'ye büyük bir yıkım getirir ve antipati getirir Arap dünyasına işgal etmek bakımından. Onun için bu kullanıldı. Türkiye burada akıllıca davrandı. Umumi olarak güçler girmedikçe girmem dedi. Fakat Suriye'de kolay kolay bir müdahale olacağını ben tahmin etmiyorum.
Ne olacak peki orada?
Suriye'de uzun zaman Esed direnir. Karşı tarafla bu iç savaş devam eder. Esed bir gün devrilir. Muhtemelen dışarının da yardımıyla. Ve artık bir müddet sonra da artık o da kontrol elinden kaçırır. Fakat bu sefer yine Suriye iflah olmaz. Suriye'deki muhalif güçler birbirinden çok farklıdır. İçlerinde laik olanları var, aşırı dinci olanları var, mutedil olanları var. Çok çeşitlidirler. Aynı Afganistan'da olduğu gibi biliyorsunuz Afganistan'ı Ruslar işgal etti. Mücahitler birleşip Rusları çıkardılar. Ama sonra birbirlerine düştüler. İç savaş çıktı. Şu anda da hala Afganistan bölünmüş durumdadır. Suriye'de de eğer Esed devrilse bu güçler birbirine düşerler ve Suriye'de yine bir 20 yıl iç savaş sürer. Ben Suriye'nin geleceğini eğer bu şekilde kalırsa 20 yıl iyi görmüyorum. Allah onlara yardım etsin. Yani. Bize de yardım etsin. Ama bir dış müdahale olursa yani Amerikan müdahalesi olur da o zaman belki bir miktar Irak kadar o da. Irak ne kadar düzeldiyse o kadar belki bir sükunet temin edilmiş olur.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.